Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Radyonuz TGRT FM ve şu anda Hatıralar programındasınız. Hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da maziye şahitlik edenlerin hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Ancak programa başlamadan evvel radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı göndermek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, 13. asr-ı Hicri'de Osmanlı Ricali isminde bir kitap var. Ali Rıza Bey ile Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey'in. Her ikisi de geçen asırda bürokrasi kademelerinde görev yapmış kimseler. Bu 13. asırda Osmanlı Ricali ismi bir ansiklopediyi hatırlatıyor ama aslında kitap o zaman yani geçen asırda 13. Hicri asırda yaşayan Osmanlı Ricali'ni değişik yönlerden bizlere tanıtmaktadır. Yani siyasi hizmetleri yönünden değil de onlarla ilgili anekdotları, onlarla ilgili sözleri, şimdiye kadar yakası açılmadık, kulağa gelmedik rivayetleri bizlere takdim etmektedir. Mesela kitabının bir bölümü de Ahmet Fethi Paşa'dan bahsediyor. Fethi Paşa İstanbulluların yabancı olmadığı bir isim. Üsküdar'daki Fethi Paşa korusu, paşanın evinin olduğu yerdi. Uzun yıllar sefirliklerde bulunmuş, valiliklerde bulunmuş, tophane müşirliği ile şöhret bulmuş. Yani tophane vardı eskiden, top hizmetlerinin yapıldığı, bugünkü askeri levazım, istihkam hizmetlerinin görüldüğü yer. O zaman tophane deniyordu. Aynı zamanda Rodos asıllı, Fransızca iyi bilen, dünyadan haberi olan, Batı medeniyetine de vakıf birisi. Sultan II. Mahmud'un mabeyinciliğini yapmış ve padişahın kızı Atiye Sultan'la evlenmiş. Ticaret nazırı olmuş. Oğlu Mahmud Celaleddin Paşa da yine Sultan Mecid'in damadıdır. Paşa hanımı Atiye Sultan'la beraber Eyüp'teki sarayında oturmuş. Hanımı vefat ettikten sonra kışları Tophane'de eski Salı Pazarı'ndaki konağında, yazlarını Kuzguncuk'taki yalısında geçirmiştir. İşte bu yalı bugün belediyenin elindedir. Bu tophane fabrikalarını meydana getiren Fethi Paşa'dır, onun himmetleriyle olmuştur. Her çeşit harp malzemesini ordulara yetiştirmekle ustalık kazanmıştır. Fethi Paşa saray usulüyle beraber devrin yaşayışına da vakıf ve herkese dostça davranıp kendisini sevdirebilen bir yaratılıştaydı. Onun için Sultan Mecid'in teveccühünü kazandı. Hatta Sultan kendisinde, Fethi Paşa'da nefes darlığı vardı. Onun için onun hazır bulunduğu meclislerde devlet adamlarının tütün içmemesini padişah ferman etti. Bu kadar sevilen bir kimseydi. Sultan Mecid akşamüstleri Tophane Kasrı'na gelirdi Fethi Paşa'yı ziyaret. O kadar severdi. Fethi Paşa'nın asıl işiyle, vazifesiyle münasebeti olmayan işlerle uğraşmayı da çok severdi. Bundan dolayı kendisini çok kınayanlar olurdu. Mesela Dolmabahçe Sarayı falan yapıldığı zaman buranın döşenmesi, süslenme işleri Ahmet Fethi Paşa'nın delaletiyle oldu. Halbuki vazifesi o değildi. Paris'e ve diğer Avrupa şehirlerine bir takım fabrikalara bir takım döşemelikler sipariş edildi. Bundan dolayı devrin bazı paşaları kendisine Bezirgen Paşa adını taktılar. Bezirgen tüccar demektir. Hatta Fethi Paşa vefat ettikten sonra kaptanı derya Mehmet Ali Paşa ki bacanağıdır, ölüm haberini alınca hamdolsun şu Bezirgen Paşa'dan kurtulduk demiştir. Fethi Paşa'nın bu Paşa Bahçe cam fabrikasının yapılmasında da çok emeği geçmiştir. Hatta kendisi orada üretilen camları koleksiyon haline getirmiştir. Dünyadan da topladığı billurları koleksiyon haline getirmiştir. Çok emsalsiz bir billur cam koleksiyonu vardı paşanın. Paşa her gün bir vaktini bu koleksiyonuyla meşgul olarak geçirirdi. Vefatından sonra halayıkları, cariyeleri, hizmetkarları paşanın vefatına o kadar üzülmüşlerdir ki, "Aa, paşamız gitti. Biz bundan sonra bu billurlara baktıkça paşamızı hatırlarız. Bunlar paşamız olmadıktan sonra neye yarar demişler. Ve o güzelim billur koleksiyonu çuvallara doldurup Kuzguncuk'tan denize atmışlardı. Böylece bu cahil hizmetkarların efendim bu faaliyeti Fethi Paşa'nın o muazzam koleksiyonun günümüze intikal etmesine mani olmuştur. Efendim bu devirde bir Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi var. Bu diğer Şeyhülislamlardan farklı olarak bir takım kendisiyle alakalı anekdotlar vardır. Ve hakikaten Şeyhülislamlar silsilesinde farklı bir yeri ihraz etmektedir. Turşucuzade'nin ilmi şeyini size anlatacak değiliz. Ancak şöyle bir hadise oluyor. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertemniyel Valide Sultan Aksaray'da bir valide camii inşa etti. Bu caminin yede vakıflar yaptırdı. Eskiden birisi bir cami yaptırdı veya bir hayır eseri yaptırdığı zaman o hayır eserinin faaliyet göstermesi ve istikbalde de tamirinin, masraflarının karşılanması için vakıflar yapardı. Bu vakıfların tescili, tespiti bayağı bir iş alırdı. Ve bu bir mahkeme vasıtasıyla olurdu. Yani vakıfların tescilini ve vakıf eserlerinin tespitini mahkeme yapardı. O zamanlar noter yoktu. Noterlik vazifesini de mahkemeler yapardı. İşte Valide Sultan'ın vakfı olduğu için buna Şeyhülislamlık Mahkemesi bakıyor. İş biraz gecikiyor. Cami yapılmış fakat faaliyete geçecek. Bunun üzerine Valide Sultan'ın kahveci başısı vazifelendiriliyor. Kahveci başı işi takip etmeye başlıyor. İşte muhzırlarla, katiplerle, hakimlerle hatta kaz askerlerle yani muhakemeyle alakası olan uzaktan yakından herkesi defalarca görüyor. Ve bir türlü dava neticelenmiyor. Bunun üzerine bir de Şeyhülislam'a gideyim de vaziyeti arz edeyim diyor. Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi'nin huzuruna çıkıyor. Şeyhülislam Efendi Babali'ye gitmiş erkenden. Kahveci başı Şeyhülislam'ı bekliyor. Tabii bir müddet Şeyhülislam'ın gelişini bekliyor. Kendisini bekletiyorlar. Neyse Şeyhülislam geliyor. Ondan sonra haber veriyorlar. Neyse Şeyhülislam kahveci başıyı kabul ediyor. Bir sandalyeye oturtuyor. Efendim kendisine kahve ikram ediliyor. Neyse sözüne davanın uzayıp da gitmesinden başlıyor. Şeyhülislam Efendi de keyfiyetin çabuklaştırılması için lazım gelen tembihlerde bulunacağım diye cevap veriyor. Kahveci başı biraz daha söyleniyor. Biraz daha dikleniyor. Bunun üzerine Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi diyor ki, efendim diyor, her şeyin bir tabii mecrası vardır. Bu tabii mecrasını ihmal etmek mümkün değildir. Tahkik edilecek, tespit edilecek bu kolay bir şey değil. Mümkün gelen en kısa zamanda bu iş neticelendirilir diyor. Bunun üzerine kahveci başı sesini yükseltiyor. Efendim diyor, bu diyor Valide Sultan Vakfı'dır diyor. Yani böyle nasıl bunu uzatırsınız bir an evvel yapın diye böyle mütecaviz kerane bir söz söyleyince, o zamana kadar yumuşaklıkla cevap veren Şeyhülislam Efendi son derece hiddetleniyor. Eşek herif, terbiyesiz, sen kim oluyorsun da benim huzurumda böyle söylemeye cesaret ediyorsun diyor. Çık dışarı diyor, herifi kovuyor. Kahveci başı bu hadise üzerine tek bir şey söyleyemeden süklüm püklüm Valide Sultan'ın huzuruna gidiyor. Valide Sultan'a vaziyeti anlatıyor. Valide Sultan diyor ki aman aman iyi ki işi fazla uzatmamışsın. Yani o takdirde iş çok daha kötü mecralara gidebilirdi diyor. Böylesine hakşinas bir adam. Neyse bu mevzu tabii işitiliyor Babali görevlileri tarafından, vekiller tarafından. Kendisine hatırlatılıyor. Ya sen bunu nasıl yaptın? Nasıl cesaret ettin diye. O da diyor ki Sadık Paşa soruyor bunu, Sadık Rifat Paşa. Efendim diyor, belki şu muamelemi hoş görmediniz ama ben onu yaparken vaktiyle Ayasofya Camii'nde derse çıktığım zaman ayakkabılarımı koltuğuma alarak camiye girişimi hatırladım diyor. Yani benim böyle Şeyhülislamlık'ta şunda bunda gözüm yoktur. Ayasofya Camii'nde ders dinleyip ders vermek benim için çok daha makbuldür demeye getiriyor. Efendim, Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi bir ara Şeyhülislamlık'tan ayrıldı. Fakat bu ayrılışı işte bu hadiseden dolayı değildir. Turşucuzade Kadıköy'e geçmek icap ediyor ve vapura biniyor. O zamanlar devletin yüksek görevlilerinin her birinin kendine mahsus bugünkü makam arabası muadili olan kayıkları vardı. Şeyhülislam'ın da 5 çifte kayığı vardı. Bu kayıkla geçmesi icap ederdi. Fakat Şeyhülislam biraz da mütevazi olduğu için kayıkla karşıya geçmiyor, şirket vapuruna biniyor halkla beraber. Padişah buna çok üzülüyor. Diyor ki, Şeyhülislam gibi bir kimsenin şahsı bir tarafa ihraz ettiği makamın haysiyetini düşünmesi lazımdı. Kendisine mahsus 5 çifte kayık vardır. Hadi kayığa binmekten korkuyorsa, istese tersaneden bir vapur getirtilir ve Kadıköy'e geçmesi mümkündü. Böyleyken umuma mahsus bir vapura binmesi o makamın haysiyetiyle mütenasip değil. Demek kendisi de bunu müdrik değil. Ondan dolayı kendisini Şeyhülislamlık makamından alıyor ve başkasına tevcih ediyor. Demek ki herkesin ihraz ettiği makamın haysiyetine uygun hareket etmesi lazım. Bu da aslında yakın zamanda gündeme gelmiş bir hadiseyi bana hatırlattı. Neyse ne olduğunu söylemeyeyim. Fakat Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi görevden alındı ama Osmanlı ricali ve padişahlar nezdindeki itibarı asla kaybolmadı. Mesela Sultan Abdülhamit Şehzade'yken Şeyhülislam'a bir tezkere göndermiş. Sultan Hamit, o zaman Şehzade Hamit Efendi, kendisine bir kimse hakkında bazı tavsiyelerde bulunuyor. Şeyhülislam, Şehzade'nin selamını aldım. Fakat işgal ettiğim makam yalnız bir zattan emir ve irade alır. O da halifedir. Onun için bana emir veremez şeklinde biraz sertçe cevap veriyor. Halbuki Şehzade Hamit Efendi'nin maksadı emir ve talimat vermek değildi. Evet, Şehzade Abdülhamit Efendi'nin bu hadiseye gücenmiş olması lazım ama sonradan padişah olunca kendisi imkanım olsaydı Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi'yi Şeyhülislam yapardım. Bana Şeyhülislam olacak zat Turşucuzade mesleğinde olmalıdır. Onun gibi olmalıdır demiştir. Evet. Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi bu makamda henüz olgunlaşmadan Şeyhülislam olmuş ve bu makamdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Eğer ömrü vefa etmiş de bir defa daha o makama gelmiş olsaydı herhalde eşi emsali bulunmayan Şeyhülislamlardan olacaktı. Onu da o zamanki aklı başında devlet adamları söylemektedirler. Evet sevgili dinleyiciler, Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey'in müştereken kaleme aldıkları 13. asır Hicri'de Osmanlı Ricali adlı hatırat kitabında pek çok Osmanlı Ricali'nin hakkında bir takım fıkralar, anekdotlar anlatılmaktadır. Hepsini biz sizlere nakletmiyoruz. Bunlardan bir kısmı programımızın hacmini aşan hadiseleri ihtiva etmektedir. Bir kısmı telaffuz etmekte, anlatmakta bile muzdarip olduğumuz bazı hadiseleri anlatmaktadır ki bunların başında Sultan Abdülaziz'in hal keyfiyeti gelmektedir. Tabi uzun uzun Sultan Aziz'in nasıl hal edildiğini, nasıl ifna edildiğini Hüseyin Amri Paşa'dan bahsederek, Şirvanizade Rüştü Paşa'dan, Mehmet Sadık Paşa'dan bahsederek teferruatıyla anlatmaktadırlar. Biz bu hadiseler tamamen tarihi hadiseler olduğu için üzerinde durmuyoruz, buraları atlıyoruz. Bizim programımızın mevzuu hatıralar olduğu için bu kitapta da bizi alakadar eden hususlarla meşgul olmayı tercih ettik. Burada rastladığımız bir hadise var. Pertev Paşa'dan bahsediliyor. Pertev Paşa Mustafa Reşit Paşa'yı yetiştiren devlet adamıdır. Sultan Mahmut devri ricalindendir. Ve Reşit Paşa'yı almış, himaye etmiş bir kimsedir. Ancak sadrazamlık makamına kadar gelmiş. Ancak bir takım yanlış hareketleri sebebiyle damadıyla beraber, kardeşi ve damadıyla beraber Edirne'ye sürdürülmüş, sürgüne yollanmış ve orada vefat etmiştir. Şimdi bu Pertev Paşa kardeşi ve damadı sürgün edilirken bu ekibin içindedir diyerek Meşahat Kapısı katiplerinden Mektupçuzade Osman Efendi isminde birisi de sürgüne gönderiliyor. Zannediyorum Rusçuk'a gönderiliyor diyor Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey. Pertev Paşa Edirne'de, damadı Vassaf Efendi de Varna'da vefat ettikten sonra bu Osman Efendi beni de idam ederler diye pek korkuyor. Aradan bir müddet geçiyor. Hadise biraz külleniyor. O zamanlar Meşihat yani Şeyhülislamlık makamında Mekkizade Asım Efendi var. Sultan II. Mahmud'un huzuruna çıkıyor ve bu Mektupçuzade Osman Efendi'nin affını rica ediyor. Fakat Sultan Mahmud Şeyhülislam Efendi'ye menfi veya müsbet bir cevap vermiyor, başını pencere tarafına çeviriyor. Müsbet cevap vermiyor çünkü taraftar değil böyle bir karara. Menfi cevap da verip Şeyhülislam'ı kırmak istemiyor. Aradan aylar geçiyor. Sultan II. Mahmud'un musahiplerinden bir Said Efendi vardı. Makbullerinden. Said Efendi'yi bir başka programda anlatmıştık. Yine yeri gelirse anlatırız. Pek çok onun fıkrası vardır. Sultan Mahmud'la beraber ihtiyar bir kadın geliyor. Kendisinin Osman Efendi'nin annesi olduğunu söylüyor. Oğlunun bu işlerle hiçbir alakası olmadığını, padişah tarafından affedilmesine, tavassut etmesine Said Efendi'den rica ediyor. Çünkü herkes Said Efendi'nin padişah nezdindeki itibarını biliyor. Yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor, sızlanıyor. Said Efendi kadıncağızın haline acıyor ve bir çaresine bakacağını vaat ediyor. O gün sarayda Sultan Mahmud'un huzuruna çıkınca gayet müteessir bir ifade takınıyor ve böylece padişahın alakasını çekiyor. Sonra o sabah Osman Efendi'nin validesinin ziyaretini kederli bir şekilde arz ve hikaye ediyor. Daha sonra Fatih Camii avlusuna giderek Veli Nimet'i Efendisi'nin selameti uğruna bir kuş salıverdiğini söylüyor. Eskiden çocuklar ökseyle kuş tutarlardı. Kafeslere koyup cami avlularına getirirlerdi. Birçok kimseler de o çocuklara kuş başına 5-10 para verip onları serbest bırakırlardı. Hatta azat buzat beni cennet kapısında gözet derlerdi. Bu adet yakın vakitlere kadar devam ederdi. Hem çocuklar harçlık temin ederlerdi, hem de çocuklar bir şey karşılığı olmadan para almamaya alışırlardı. Hem de kuşlar azat edilerek sevap kazanılırdı. İnsanlarda merhamet duyguları dikkate getirilirdi. İşte bunu anlatıyor. Fatih Camii'ne gittim, böyle bir kuş salıverdim diyor. Ve arkasından da Osman Efendi'nin serbest bırakılması, azat edilmesi hakkında atıfta bulunuyor padişaha. Sultan Mahmud diyor ki, işte burası mühim. Peki ama diyor, geçen hafta günlerden birinde Hoca Efendi yani Şeyhülislam bana bunu rica etti ama ben reddettim. Şimdi Osman Efendi'yi serbest bırakırsam Hoca Efendi gücenir. Bak bak benim sözümü dinlemiyor da başkasının sözünü dinliyor der. Hoca Efendi'yi de kırmayalım. Sen Efendi'ye bir daha ricada bulundur bana. Git ona söyle. Bana bir daha rica etsin. Ve bu af, yani Osman Efendi affetmem, onun iltimasıyla hasıl olmuş olsun diyor. Musahip Said Efendi doğruca Şeyhülislam'ın yanına gidiyor. Ve neticede Osman Efendi de padişahın affına mazhar oluyor. Daha sonra bu Osman Efendi mesleğini değiştirdi. Bürokrasiye intikal etti. Hacıganlık rütbesini, sonra da diğer rütbeleri kat ederek vezir oldu. İzmir valisi oldu. Meşhur Osman Paşa budur. Rumeli Hisarı'nda Tophane Müşiri Zeki Paşa'nın valislerini daha sonra satın aldığı bir yalısı vardı bu Osman Efendi'nin. İşte bu Osman Efendi'nin kurtuluşunda Sultan Mahmud'un takip ettiği bu ince nezaket ve edep gerçekten dikkat çekicidir. Şeyhülislam'ın hakkının, hukukunun gözetilmesi bakımında. Sevgili dinleyiciler, bir Mehmet Namık Paşa vardı. Sultan Mahmud devrinde mirliva olmuş ama esas Sultan Abdülmecit zamanında müşürlüğe yükseltilmiş. Serasker yani genelkurmay başkanı olmuş. Valiliklerde, nazırlıklarda, devlet şurası yani danıştay reisliğinde ve elçiliklerde bulunmuş. Daha önce Sultan Mahmud tarafından Avrupa'ya gönderilen gençlerden, orada okuyan, yetişen gençlerden birisi. Orta yaşlarına kadar düşüncede ve giyim kuşamda çok alafrangaymış. Sonraları meşhur Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri'ne intisap etmiş. Gidişatını değiştirmiş. Çok muhafazakar bir insan olmuş. Uzunca bir ömür yaşamış. 90 yaşındayken vefat etmiş Sultan Hamid zamanında. Öyle ki Namık Paşa devlet şurası yani Danıştay reisi olduğu zaman Danıştay yani devlet şurası azalarına ve daire memurlarına bir buyrultu yazıyor hitaben, onlara hitaben. Öğle ve ikindi namazlarının mutlaka cemaatle kılınmasını tembih ediyor. Ertesi günü hünkâr dairesini mescit haline getiriliyor ve oradaki namazda bizzat kendisi bulunuyor, hatta cemaate imamlık ediyor. Bu hal, diyor Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey, kendisinin salabet ve itikadına, yani dini sağlamlığına ve itikadına bir delildir. Hamiyeti son dereceydi. Devletine ve milletine pek sadık idi. Ömründe iyilikten başka bir şey yapmamış, iffetini ve namusunu bir an lekelememişti, diyor. Şimdi bu Namık Paşa'nın çok hayır eserleri var. Bağdat'tan, Bağdat Valiliği sırasında tasarruf ederek 300 bin lira para getiriyor. Bu paranın yarısıyla Bayezid'de askeri dairenin inşasını gerçekleştiriyor. Un kapanındaki değirmenin eksiklerini tamamlıyor. Diğer yarısıyla da tersane tarafından sipariş olunan harp gemileri bedelinin birikmiş taksitlerini ödüyor. Bundan başka da icabında İstanbul'dan para getirmede zorluk çekilmesine mahal bırakmayarak sarf edilmek üzere 150 bin lira kadar bir meblağ bırakıyor. Namık Paşa'nın bir hususiyeti, o zamanlar her ne şekilde olursa olsun devlet işlerin hep mevzu kanunlara ve İslam hukukuna uygun şekilde akdedilmesini sağlamaktır. Ve gerçekten Namık Paşa'nın hal ve hareketleri zamanın ricali, din adamları ve hemen herkes tarafından son derece takdirle ve minnetle anılmaktadır. Hatta Dağıstanlı Esat Efendi'den rivayet ediyor Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey, adliye müfettişiyken vefat eden, Kosova'dan memur iken geçici olarak İstanbul'a izinli geliyor. O vakit Kosova'da bu Namık Paşa'nın oğlu Ferik İbrahim Paşa kumandan. İstanbul'dan babasını da görüp sağlık haberini ulaştırması ve galiba bazı hususi isteklerini nakletmesini bu Esat Efendi'den, Dağıstanlı Esat Efendi'den rica ediyor. Bu Dağıstanlı Esat Efendi Kabataş'taki evinde Namık Paşa'yı ziyaret ediyor ve izninin hitamında Üsküp'e dönmeden evvel tekrar ziyaretine giderek hem veda ediyor hem de oğluna söyleyecek bir emri olup olmadığını arz ediyor. Namık Paşa merhum bazı şeyler söyledikten sonra diyor ki, Esat Efendi, haber aldığıma göre bizim mahdum orada bazı askeri binaların inşaı için halktan yardım topluyormuş. Kendisine söyledi ki, bir devlet kurulduğu zaman tebasına, ben sizin ırzınızı, namusunuzu, malınızı, canınızı korumak için emniyet kuvvetleri, sınırlarınızı korumak için mektepler açacağım. Ziraatinizi ve ticaretinizi her türlü kolaylığa kavuşturmak için yollar açacağım. Sizler buna karşılık bana her sene şu kadar vergi vereceksiniz demiş olur. Bu taraflar arasında yapılmış zımni bir anlaşmadır. Artık bundan fazla bir şeyi halktan istemek zulümdür. Zulmün düşmanı Allah'tır. Eğer İbrahim benim bu ihtarımdan sonra da yardım toplamaya devam ederse, bilmiş olsun ki yarın ahirette 10 parmağım yakasındadır, diyor. Bu tüyler ürpertici baba ihtarını Esat Efendi Üsküp'e dönüşünde İbrahim Paşa'ya bildirdiği anda İbrahim Paşa derhal babasının nasihatine uyuyor ve hayırlı evlat olduğunu ispat ediyor. Üryanizade Ahmet Esat Efendi vardı. Şeyhülislamlık yapmıştı. Bugün İstanbul'da Kuzguncuk'tan Boğaz Köprüsü'ne doğru giderken, Beylerbeyi'ne doğru giderken köprünün tam eteklerinde bir köşk ve bir cami vardır. Köşk Üryanizade Köşkü, cami de Üryanizade Camii'dir. O kadar zarif bir camidir ki küçük, fakat bilhassa minaresi son derece zarif bir camidir. Köşkte son derece güzel bir köşktür. Bu Üryanizade Ahmet Esat Efendi Kilis asıllıdır. Ailesi eski bir ulema ailesidir. Sultan 1. Mahmut zamanında İstanbul'a gelip yerleşmişler. Üryanizade Esat Efendi çok mütevazi, fakat haysiyetini koruma bahsinde vakur, vakarlı. Efendim, ağırbaşlılığını, vakarını bozan her çeşit muameleden nefret eden bir kimse. Enteresan bir şahsiyet efendim, Üryanizade Esat Efendi. Hatta rivayet edilir ki Üryanizade Ahmet Esat Efendi Medine-i Münevvere'de bu görevli bulunurken, o sırada Sultan Mecid yıllarca emek vererek Medine-i Münevvere'deki Hazreti Peygamber'e ait mescidi tamir ettirmişti. Mescid son derece güzel olmuştu. Mecidi kapısı falan var, ilaveleri var hakikaten. Hazreti Peygamber'in mescidim Yemen'e kadar büyütülse hepsi mescidim olur sözüne uyarak Sultan Mecid gerek Kabe-i Muazzama'da gerek Medine-i Münevvere'de çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Sultan Mecid Osmanlı padişahlarının en dindar, en iyi yüreklilerinden birisiydi. Ömrü hep hayra hizmetle geçmiştir. Neyse, bina bitiyor. Adet bina bitince padişahın tuğrasını oraya koymak adettir. Bina bitmiş, tam tuğra konulacak, Sultan Mecid'in vefat edip Sultan Abdülaziz'in tahta çıktığı haberi geliyor. O sıralarda Şeyhül Harem İşkodralı Mustafa Paşa Üryanizade Esat Efendi'yi getiriyor, vaziyeti anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. Artık Sultan Aziz'in tuğrasının konması lazım. Çünkü kim padişahsa o anda onun tuğrası konur. Mesela Nur Osmaniye Camii var. Sultan 1. Mahmut yaptırmaya başladı ama Sultan 3. Osman zamanında tamamlandı ve adı Nur Osmaniye oldu. Üryanizade Esat Efendi diyor ki, Paşa diyor, her ikimiz de Sultan Mecid'in lütfunu görmüş kimseleriz. Biz onun son nefesine kadar şu hayırlı iş için nasıl uğraştığının şahidiyiz. Sizden bir istirhamım var. Saltanat değişikliği, yani padişahın vefat edip yeni padişahın tahta çıktığı hususunun ilanını yarın sabaha bırakırsanız, ben bu gece ameleyi sabaha kadar çalıştırırım. Zaten hazırlanmış olan Sultan Mecid'in tuğrasını yerine astırırım. Bu surette üzerimize düşen vicdani vazifeyi de yerine getirmiş oluruz. Şu andaki hali hazırdaki padişahın da şeref ve haysiyetini payimal etmemiş oluruz diyor. İşkodralı Mustafa Paşa bu teklifi doğru görüyor, kabul ediyor ve o şekilde icabı yerine getiriliyor. Ve böylece Sultan Mecid'in tuğrası Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebi'nin kapısına ve ilgili yerlerine talik ediliyor. Bugün Suudi Arabistan hükümeti her şeyi yakıp yıktığı halde her nedense bu tuğraların bir kısmı hala duruyor. Nitekim Hazreti Peygamber'in Şebeke-i Saadet'in üstünde Sultan Mahmud'un tuğrasını görmek mümkün. Sultan Mecid'in yaptığı ilave de duruyor ve onun kapısına hala Bab-ı Mecidi deniyor. Bu bakımdan Sultan Mecid'in ismi hala Medine-i Münevvere'de yaşamaktadır. Sultan Mecid aynı zamanda Kabe-i Muazzama'da hacıların tavaf ederken ayaklarının sıcaktan yanmaması için hususi kaşi tuğlalar yaptırmış, döktürmüş ve bunları Kabe-i Muazzama'nın zeminine döşetmiştir. Böylece bu tuğlalar hususi yapılmıştır. Güneş imtisas etmemekte ve dolayısıyla ısınmamaktadır. Ve yazın çok serin olmaktadır. Aynı zamanda bu tuğraların hepsinin altına tek tek kendi ismini yazmıştır. Böylece isminin hacıların ayakların altında kalmasını isteyerek de büyük bir tevazu örneği göstermiştir. Aynı tevazuyu yıllar sonra oğlu Sultan Hamid de gösterecektir. Hicaz demiryolu yapılırken Hicaz hattında bütün rayların üzerine Sultan Abdülhamid kendi ismini yazdırmış. Böylece hacıların ayaklarının altında kendi isminin kalmasını temin etmiştir. Bu derece bir tevazu meşrebi de Sultan Mecid'de ve oğlu Sultan Hamid'de mevcut idi. Sevgili dinleyiciler, bir damat Halil Paşa vardı. Bu damat Halil Paşa Hüsrev Paşa'nın kölelerinden, gayet şen şakrak, zeki, bünyesi kuvvetli bir kimse. Sultan II. Mahmud kendisini çok severdi. ve kızı Saliha Sultan'la evlendirmişti. Bu Halil Paşa'nın oğlu Mahmut Paşa yine padişah damadı olmuştur ve meşhur Prens Sabahattin Bey'in babasıdır. Yani Halil Paşa Prens Sabahattin'in dedesi oluyor. Halil Paşa'nın kaptanı deryalığı vardır ve enteresan bir olay cereyan etmiştir hakkında. Çok meşhur, fazla görevde bulunmamış olmakla beraber diplomasi tarihimizde mühim bir hizmeti vardır. Şimdi 93 Harbi'nden sonra, yani 1877-78 Osmanlı-Rus Muharebesi'nden sonra, ki malum biz o muharebede çok büyük bir bozguna uğradık. Yani Mithat Paşa'nın memleketin başını açtığı en büyük felaketlerden birisi olmuştur. Osmanlı Devleti'nin görmüş geçirmiş olduğu en büyük savaşlardan birisidir. Birinci Dünya Savaşı müstesna. Osmanlı ülkesinin pek çok toprakları kaybedilmiştir. Mısır, Tunus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Romanya, efendim hep bu 93 Harbi neticesinde kaybedilmiş ve Osmanlıların Kafkasya'daki nüfuzu da ortadan kalkmıştı. İşte bu 1877 muharebesinden sonra Halil Paşa'yı eski sadrazamlardan Saffet Paşa ile beraber Ayastefanos muahedesini imzaya memur iken düşman tekliflerini biraz değiştirmeye ve hafifletmeye faydalı olur fikriyle padişah tarafından Rusya İmparatoru nezdinde fevkalade elçi olarak göndermeye karar veriliyor. Ve bundan Rus delegelerine de bahsediliyor. Müzakere meclisinde bulunan General Ignatiev, hayır hayır, biz o tuzağa bir kere düştük, bir daha düşmek istemeyiz diyorlar. Tabi bizimkiler işi bilmedikleri için bu sözden bir mana çıkaramıyorlar. Ve izahat istiyorlar. Ignatiev diyor ki, vaktiyle diyor, 1828 Edirne Muharebesi'ni mi takip? Sultan II. Mahmut, Çar II. 1. Nikola'ya fevkalade elçi sıfatıyla damat Halil Paşa'yı göndermişti. Halil Paşa, Petersburg'a vardığı zaman Rusya hükümeti tarafından esas memuriyeti kendisine sorulmuştu. O da iki şanlı hükümdar arasında sonradan yeniden tesis eden dostluğu takviye ve Çar Hazretlerine padişahın selamını bildirmeye geldiğini ve politikaya dair bir memuriyeti bulunmadığını söylüyor. Bunun üzerine, yani protokol olarak tamamen seremonik olarak geldim diyor ve bunun üzerine Çar'ın huzuruna kabul ediliyor. Fakat Halil Paşa gayet zeki ve dirayetli dedik ya, Çar'ın huzuruna kabul edilince padişahın selamını tebliğ ediyor, padişahın hediyelerini takdim ediyor, sonra sözü döndürüp dolaştırıp siyasete getiriyor. Çok kibirli, çok azametli olan 1. Nikola'nın tabiatını okşuyor ve Çar'ın hoşnutluğunu elde ediyor. Ve hazır bulunan hariciye nazırının diş bilemesine rağmen ne söylemek lazımsa söyleyerek Çar'dan muvafakat cevapları alıyor ve Edirne'de imzalanan muahede hükümlerini büyük ölçüde değiştirmeye muvaffak oluyor. İşte Halil Paşa'nın bu memuriyeti bizim için bir ders olmakla şimdi Petersburg'a fevkalade elçi melçi gönderilmesine razı olamayız diyor General Ignatiev. İşte damat Halil Paşa'nın bu hizmetini bir Rus General Ignatiev iyi anlamış ve tabiri caizse takdir etmiştir. Sevgili dinleyiciler, Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey'in 13. asır Hicri'de Osmanlı Ricali adlı hatıra kitaplarında şair Kanlıcalı Nihat Bey'den bahsediliyor yeri gelmişken. Kanlıcalı Nihat Bey Mısır'da uzun müddet kalmış, Mısır valilerinin teveccühünü kazanmış. Onun için kendisi de Mısırlı Nihat Bey de denirdi. Çok güzel şiir söylerdi ama ustalığı esas nesir sahasındaydı. Nihat Bey daha genç bir şair iken İzzet Molla ile iyi görüşürlermiş. İzzet Molla Fuat Paşa'nın babasıdır. Molla merhum bu genç şairi pek çok severmiş. Hatta bir sabah Nihat Bey'in geldiğini haber verdikleri zaman İzzet Molla yalın ayak selamlığa çıkınca hanımı tacip etmiş. Canım efendi, niçin çıplak ayak gidiyorsun diye sormuş. İzzet Molla da hanım, bu Nihat Bey denilen adam o kadar tatlı dillidir ki eğer tanımış olsaydın donsuz koşmam sana garip gelmezdi. Yani o imkanım olsa o şekilde dahi ona bir an evvel kavuşmak isterim. Donsuz dediği tabii üst başsız manasına. Don şimdiki manayla don değil, eski dilde elbise demektir. Kanlıca Nihat Bey'i çok severler. Reşit Paşa kendisine çok yüz verirmiş. Fakat Reşit Paşa'yı sevmezmiş Nihat Bey. Paşa vefat ettikten sonra, paşa vefat etti, mezar taşını somakiden mi, mermerden mi yaptıralım diye akrabalar arasında konuşulduğu zaman Nihat Bey de orada hazırmış. Bana kalırsa cehennem taşından yaptırılmalı demiş. Bazılarının tebessümünü, bazılarının hiddetini davet etmiş. Fakat herhalde geldi kafiye gitti safiye manasınca nükte yapayım derken biraz onların gadabını çekmiştir. Ancak bu sanatkarlar böyledir. Açık sözlü olurlar. Ne kadar nimetini görse de efendim açık sözlülük vefanın kadir şinaslığının önüne geçmektedir. Yine sevgili dinleyiciler, o zamanlarda kibar meclislerinin aranan şahsiyetlerinden bir Vehbi Molla vardı. Fındıklı'da otururdu. Çok hoş sohbet, neşeli birisiydi. Onsuz meclis olmazdı. Kendisine Ebul Enf derlerdi. Yani burun babası. Çünkü burnu o kadar büyüktü ki emsali pek zor bulunurdu. Hatta bir gün bir mecliste otururken ve Vehbi Molla da orada hazırken civarda bir yangın çıkmış. Yangın yerini öğrenmek için üst kat pencerelerinden bakmışlar. Kimi yangın uzakta, kimi yakında derken Vehbi Molla da burnumuzun dibinde deyince oradaki nüktedan zatlardan birisi o sizin burnunuzun dibinde efendim diye cevap vermiş. Efendim laf bitmez, hatıra bitmez ama biz bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka programda sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.